Ayrım 4, sayfa 40. Küçümen gelin. Avludaki alçak sedire oturmuş tütün sarıyordu Salih Efendi. Bir tutam kehribar sarısı tütünü incecik beyaz kağıdın orta yerine uzunlamasına yerleştirip kağıdın kenarını diliyle ıslayarak yapıştırdı. Yakmadı hemen. Kederin getireceği kahveyle beraber içecekti cigarasını. Adet haline getirmişti. Gelin geldiği günden bu yana sabah kahvesini kederin elinden içiyordu Salih Efendi. Kahvaltının ardından gözlerinden taşan sıcacık bir ifadeyle ''Hadi küçümen gelin'' diyordu. Kahvenin tam zamanı. Küçümen gelin. Böyle hitap ediyordu kedere. Diğer gelinlerini de kızı gibi bellemişti. Ama keder kısa süre içinde farklı bir yer edinmişti gönlünde. Yaşının küçük oluşundan mı, yoksa yaşı gibi cüssesinin de ufaklığından ya da korunmaya, kollanmaya muhtaç bir çocuk gibi boynu bükük gariban duruşundan mı tam olarak kendisi de kestiremiyordu. Ama her geçen gün biraz daha bağlanıyordu yeni gelinine. Bu durumda oğluna olan güvensizliğinin rolü büyüktü kuşkusuz. Abilerinin tersine kaba, hoyrat, aksi, son söyleyeceğini en başta pat diye söyleyiveren patavatsız bir adamdı İsmail. Hepsi aynı ananın babanın evlatlarıydı oysa. Aynı terbiyeyi almış, aynı evin havasını soluyarak büyümüşlerdi. Evlendikleri günden bu yana karısı Hesna'yı hiç kırmamıştı Salih Efendi. Tartıştıkları olmuştu elbette. Ama bir günden bir güne çocuklarının yanında seslerini yükselterek kavga etmemişlerdi. Oğulları Ali ve Bekir de babalarını örnek almış, karıları için ılımlı, uyumlu, hoşgörülü birer eş olmuşlardı. Açıkçası İsmail'in de abilerinin yolundan yürüyerek aynı ideal tabloyu çizeceğinden kuşkuluydu Salih Efendi. Gözlerini kederin üzerinden ayırmaması bu yüzdendi. Acaba Hayta oğlu kapalı kapıların ardında şu dal gibi naif kızcağızı üzüp eziyet ediyor olabilir miydi? Görünürde kuşkularını doğrulayacak bir iz yoktu gerçi. Kederin ışıklı yüzü her daim gülüyordu. Ya içi? Yüreği de aynı sıcaklıkta gülebiliyor muydu? Yoksa dışarıdan bakanların gördüğü aldatıcı bir yanılsamadan mı ibaretti? Salih Efendi karısını da uyarmış, dikkatli ol hanım demişti. Bizim hayırsız olan bu kızın saçının teline dokunursa vebali bizim boynumuzadır. Ne de olsa el kapısıdır geldiği. İyi davransın kedere. Gereksizdi bu uyarısı aslında. Hesna Hanım diğer gelinlerine kaynanalık yapmış mıydı ki? Kız evlat hasretiyle Nibile'yi de Pervin'i de kendi öz kızları gibi seve seve bağrına basmıştı. En küçük gelini de onların yanında yer alacak, aynı sevgiyi, aynı ilgiyi fazlasıyla görecekti kuşkusuz. Halinden memnundu keder. Umduğunun üstünde bir hüsnü kabul görmüş, kısa sürede evin ayrılmaz bir parçası haline gelmişti. Öyle ki doğduğundan bu yana bu eve, bu aileye aitmiş gibi hissediyordu kendini. Aynı çatı altında yaşadığı herkesi çok seviyordu. Ama Salih Efendi'nin yeri başkaydı. Baba ocağında tatmadığı, tadamadığı baba sıcaklığını Salih Efendi de bulmuştu. Onun isteklerini emir sayıp hevesle yerine getiriyor, gerçek babasının yerine koyduğu bu emsalsiz insanın bir dediğini iki etmiyordu. Eltinleriyle de arası gayet iyiydi. Nebile'yi de Pervin'i de ablalarının yerine koymuştu. Onlarla konuşurken ablalarının sesini duyuyordu sanki kulaklarında. Hele çocuklar. Nebile ile Pervin bir yıl arayla gelin gelmişler, birer yıl arayla da birer oğlan, birer kız torun vermişlerdi Salih Efendi ile Hesna Hanım'ın kucağına. Çocuklara bayılıyordu keder. Onlarla oynamak, onların oyunlarına katılmak bu evdeki en büyük keyfiydi. Kardeşi Hamdullah'ın kokusunu alıyordu onlardan. Eltilerini cömertçe yüreğini açmıştı. Ancak onlar göründükleri kadar sevecen değillerdi kedere karşı. Salih Efendi ile Hesna Hanım'ın taze geline gösterdikleri aşırı ilgi ve ihtimam, Nebile ile Pervin'in içlerine kıskançlık tohumları ekmekteydi. Aralarında fısır fısır konuşup çekiştiriyorlardı küçük eltilerini. Kederin gün içindeki cıvıltılı neşeli halinin İsmail'in eve geliş saatlerinde durulduğunu, Yüzündeki gülüşlerin donuklaşıp ürküntüyü çağrıştıran bir ifadeye büründüğünü de ilk onlar fark etmişti. Çocukların uykuya yattığı, Hesna Hanım'ın da ağrıyan bacağına tülbentle sıkıca bağlayıp odasına çekildiği bir öğle sonrasında Keder'i karşılarına alıp sohbet etme bahanesiyle konuşturmaya çalıştılar. Gözlerinden taşan hınzırca bir ifadeyle küçümen gelin, nasıl gidiyor sizin gece alemleri?" diye sordu Nebile. "Yüzünü güldürebiliyor musun bari kocanın?" Utancından kıpkırmızı kesildi Keder. Hiçbir yanıt veremedi eltisine. Gözlerini yere dikti, öylece kaldı. "Sıkılma kız," dedi Pervin. "Hepimizin derdi zoru bu değil mi? İlin adamı avradını kara kaşı kara gözü için almaz. Onu memnun edeceksin. Yüzünü güldüreceksin ki yanında yerin olsun." İsmail'i de kendi kocaları gibi sanıyorlardı besbelli. Kimseler memnun edemez onu. Kimseler güldüremez onun abuz çehresini diyemedik eder. Aklından geçenleri okur gibi her şey kadının elinde dedi Nebile. İşini bilen işveli bir kadının karşısında dize gelmeyecek erkek yoktur. En yabani erkek bile böyle bir kadına kul köle olur. Tamam gençsin, toysun ama yol yordan bilirsen kuzuya çevirirsin kocanı. Neler söylüyordu böyle eltileri? Neyin yolunu yordamını bilecekti? Utancıyla yarışan merakına yenik düşmüştü Keder. Soru yüklü bakışları iki eltisi arasında gidip geliyordu. Keder'deki sessiz kıpırtıyı fark etmekte gecikmedi Pervin. Üstüne gitmenin tam zamanıydı. Allah bilir put gibi öylece yatıyorsundur adamın altında. Açıktan açığa söylemeselerdi, erkekler cilveli kadın sever. Ayıbı yok kız, helalin senin o. Tutukluğuna suskun kalışını aldırmadan makineli tüfekle tararcasına bir o bir diğeri verdikleri yüzü gözü açık öğütlerle serseme çevirmişlerdi Keder'i. Son söz olarak denemekten ne çıkar dedi Nebile. Az biraz kıvranıver kocanın altında. Hem sen de daha çok zevklenirsin. Zevklenmek, o da ne demekti? Evlendiklerinden beri her gece çektiği işkenceden zevk alabilmesi mümkün müydü? Yine de denedi Keder. Saçlarını özenle taradı o gece. Yakası fırfırlı pembe geceliğini giydi. Kocasının onu yatağa doğru iteklemesini beklemeden döşeğin üstüne uzandı. Üzerine eğilen İsmail'in yanağını okşadı hafifçe. Yüzünde oluşan şaşkınlık ifadesini aldırmadan gülümsedi. Haklıydı galiba eltileri. İsmail'in gözlerinde bir ışıltı yanıp sönmüştü sanki. O ışıltıdan aldığı cesaretle hafifçe doğruldu, usulca öpüverdi kocasını yanağından. Yay gibi gerildi İsmail'in bedeni. Var gücüyle okkalı bir tokatı aşk etti Keder'in suratına. "Ne cilveleniyorsun kız kaltak!" diye haykırdı. "Karı diye aldık seni. Yatağıma yosma istemem. Senin gibi bir ucubeyi mi alırdım?" Bir türlü yatışmıyordu hırsı. Keder'in tokatlarına, yumruklarına tepki vermemesi daha da hiddetlendiriyordu İsmail'i. Burnundan kan boşalınca lanet olsun diyerek bıraktı. Ama kendince yarım kalmış dayak faslını tehditkar bir meydan okuyuşla tamamladı. Yüzünü Keder'in yüzüne yaklaştırdı. Ateş saçan gözleriyle "Hele bir daha böyle bir şeye kalkış gebertirim seni." dedi. "Yok yok," dedi hemen arkasından. "Elimi kana bulamama değmez. Gerisin geri babanın evine postalar, orospu çıktı kızınız derim. Sonrasını sen düşün artık." Boyunun ölçüsünü almıştı Keder. Bir daha kocasına cilve yapmak mı? Tövbeler tövbesiydi. Küçümen geline göre değildi bu işler. Edindiği tecrübe sayesinde bir başka ders daha almıştı. Bundan sonrasında ona bu aklı veren eltilerinin dolduruşuna asla gelmeyecekti. Sabaha karşıydı. Gün ışımamıştı henüz. Uykusunu bölen neydi anlayamadı önce Keder. Göğsünün orta yerinden yukarılara tırmanan dayanılmaz bulantıyla sol tarafına büzüşüp yattığı döşekten fırlayıp kalktı. Gürültülü bir horultuya teslim olmuş İsmail'i uyandırmamaya çalışarak ayaklarının ucuna basa basa banyoya dar attı kendini. Öğürdü, öğürdü, öğürdü. Midesini üşütmüştü galiba. Ya da yediği bir şey dokunmuştu. Tabii ya, önceki gün çocuklarla oynarken Onların yediği karamelalardan avuç avuç ağzına atan o değil miydi? Böyle durumlarda yapılacak en iyi işin kusmak olduğunu söylerdi annesi. Bu sayede içi temizlenirdi insanın. Epey çaba sarf etti ama beceremedi. Boş bir örtüydü onu bu denli perişan eden. Bulantısı yatışır gibi olunca odaya döndü. Yatağın kendine ait olan tarafına uzandı. Eli ayağı buz gibiydi ama daha iyi hissediyordu kendini. Yorganı çekti üstüne. Huzursuz bir uykuya daldı. Sabahları İsmail'den önce kalkıp mutfağa geçer, kocasının kahvaltısını hazırlardı Keder. Kalfa kadının ya da diğer gelinlerin elinden hiçbir şey yememeyi, bütün hizmetleri karısından beklemeyi alışkanlık haline getirmişti İsmail. O sabah her zamanki saatinde uyanamadı. Gece yaşadıklarından sonra yorgun düşmüştü bedeni. İsmail'in omuzlarından tutup sarsmasıyla güç ayılabildi. ''Kalksana kadın! Ne uykusu bu böyle?'' Hemen toparlandı, kalktı. Büyük bir cürüm işlemiş gibi başını öne eğdi. ''Bizde bir söz vardır,'' dedi İsmail. ''Akşam kocasından önce yatağa giren, sabah kocasından sonra yataktan kalkan kadından hayır gelmez.'' derler. Kulağına küpe olsun. Acıydı sözleri, aşağılayıcıydı. Ama kederi azar değil, okşama gibi gelmişti İsmail'in söyledikleri. Bu kadarına şükürdü. Perşembeydi günlerden. Annesini ziyarete gitme günü. Ya İsmail ceza niyetine gitmeyeceksin deseydi? Evin gelinlerinin haftada bir gün baba evine gidip aile fertleriyle hasret gidermeleri adet haline gelmişti. İsmail'in isteği dışında gerçekleşen, kerhen de olsa kabul etmek zorunda bırakıldığı bir durumdu bu. Büyük gelin Ergül'e oynaya ailelerini ziyaret ederken, kederin bu imkandan mahrum bırakılmasına ne Hesna Hanım razı gelirdi, ne de Salih Efendi. Ayrı düştüğü sevdikleriyle bir araya gelmek kederin de hakkıydı. Her perşembe hevesle koşuyordu baba evine keder. Baba evi söylemi gerçeği tam anlamıyla yansıtmasa da, orası keder için babasız bir ev olsa da, annesiyle, ablalarıyla ve en çok özlemini çektiği küçük kardeşi Hamdullah'la kucaklaşmak dünyaları bahşediyordu ona. Akşama doğru hüzün çöküyordu hepsinin üzerine. Babası eve gelmeden toparlanıp artık ait olduğu koca evine dönüyordu keder. Kederin solgun ve iştahsız hali Hesna Hanım'ın gözünden kaçmamıştı. ''Neyin var kızım?'' dedi endişeli. ''Tek kaşık almamışsın çorbandan.'' ''Yiyesim yok hanım anne. Midemi üşütmüşüm galiba.'' Bunları söylemesiyle yerinden fırlaması bir oldu. Gecekinden de beter bir öğürtü nöbetinin pençesinde uzunca bir süre kaldı banyoda. Derin derin soluk aldı. Yüzüne sular çarptı. Güçlü görünmek zorundaydı. Başını dikleştirerek odaya, sofranın başına döndü. Gelinin yüzüne dikkatle baktı Hesna Hanım. ''Çorba iyi gelir.'' dedi. ''Bolca limon sık. Acele etme. Ağır ağır ye. Sonra da nane limon kaynatırız sana.'' ''Tamam.'' diye gülümsemeye çalıştı keder. Kaşığını çorbaya çaldı. Hanım annenin söylediğini yapmaya mecburdu. Madem hastasın, bugün de anana gitmeyiver dese ne yapardı? Bütün dikkati güçlükle yuttuğu lokmalara yoğunlaştığından Hesna Hanım'ın ne söylediğini kavrayamadı önce. ''Bugün annene giderken ben de geleyim seninle. Epeydir görüşmedik Zehra Hanım'la.'' diyordu Hesna Hanım. Şaşırmıştı keder ama bir o kadar da sevinmişti. Gelin geldiğinden bu yana iki aile arasındaki ilişki annelerin nadiren birbirlerine gidip gelmesiyle sınırlı kalmıştı. Servet'in tavrı, uzak duruşu baştan belliydi. Hesna Hanım da Salih Efendi de kederi karşılarına alıp hiçbir şey sormasalar da baba kız arasındaki gerginliğin farkındalardı. Önemsemiyorlardı. Çok seviyorlardı kederi. Onun gizli yaralarını deşmenin anlamsız olduğunu düşünüyorlardı. Sabah erkenden kalkmıştı Zehra. Doğruca mutfağa geçip su böreği için yufka açmış, açtığı incecik yufkaları önce sıcak, sonra soğuk suya batırarak aralarını yağlamış, ortasına maydanozlu peynir serpiştirmiş, börek tepsisini fırına sürmüştü. Hemen arkasından bir gün önce pişirdiği kalbura bastıları şerbete yatırmış, yine bir gün öncesinden hazır ettiği zeytinyağlı sarmaları servis tabağına dizmişti. Keder içindi bütün bu hazırlıklar. Kederin çalışıydı bu. Üç kez vururdu kapının tokmağına. Yinelemezdi bir daha, beklerdi. Gülistan, Hacer ve bir adım gerilerindeki Zehra kapıya doğru koşarken, Hamdullah ablasını kucaklayacak olmanın sabırsızlığıyla ok gibi fırlayıp sıyrılıverdi aralarından. Mandalı çevirip kapıyı açmasıyla duraklaması bir oldu. Yalnız değildi ablası. Yanında yabancı bir kadın vardı. Yok yok, yabancı değil. Tanıyordu onu. Keder ablasını alıp kendi evine götüren teyze değil miydi bu? Gerisin geri dönüp annesinin arkasına saklandı. Ablasını ondan ayıran bu teyzeyi hiç mi hiç sevmiyordu. Kızının yanında Hesna Hanım'ı gören Zehra ise muhabbetle kucakladı Dünür'ünü. Bu beklenmedik ziyaretten hoşnut, "Hoş gelmişsin bacım" diyerek yol gösterdi misafirine. Beraberce içeriye, büyük odaya geçtiler. Halhatır sorma faslının uzamasıyla ikinci planda kalan kederin solgunluğunu geç fark etti Zehra. Biraz zayıflamış mıydı ne? Her zamanki gibi gülüp konuşuyordu gerçi ama hastalıktan yeni kalkmış bir hali vardı. Tam ağzını açıp "Neyin var kızım?" diyecekti ki vazgeçti. Kaynanasının yanında bunu sormak, kocanın evinde iyi bakmıyorlar mı sana anlamına gelirdi ki Hesna Hanım'a ayıp etmiş olurdu. Ancak ikram faslı başladığında kederin tabağına konulan o çok sevdiği su böreğini iştahla yiyeceğini, yiyormuş gibi görünüp çatalının ucuyla peynir topaklarını ayıklamaya çalıştığını görünce dayanamadı. "Niye o kızım? Neden yemiyorsun? Senin için yaptım o böreği." Yaptığı gafı fark edip toparlandı hemen. "Kusura bakma Hesna Hanım. Senin geleceğini bilmiyordum. Bilsem başka şeyler de hazırlardım. Su böreğini pek sever keder. Ona yaptım. Sana da kısmetmiş. Ama baksana, lokma koymadı ağzına." Elindeki tabağı sehpanın üzerine koydu Hesna Hanım. "Doğru," dedi. "Pek bir şey yemiyor kızımız son günlerde. Ama iştahının açılması yakındır." Sıcacık, sevecen bir gülüşle kedere baktı. Bakışlarını Zehra'ya çevirdi ardından. "Gözümüz aydın Zehra Hanım. Gelin kızımız yüklüdür." Şeffaf bir örtü misali üstlerine çöken şaşkınlık dillerine kilit vurmuş gibiydi. Bu şaşkınlıktan en büyük payı alan da kederdi kuşkusuz. Kulaklarına çarpan sözler beynine ulaştığında paniğe kapıldı bir an. Doğru olabilir miydi kaynanasının söyledikleri? Yüzlerdeki merak ifadesini gidermek de Hesna Hanım'a düşmüştü. "Sanırım kendisi bile farkında değil henüz," diyerek devam etti. "Öylesine toy, öylesine tecrübesiz ki benim güzel gelinim. Günler öncesinden kuşkulanmıştım ben. Ama bu sabah emin oldum ve kızının hamile olduğunu müjdelemeye geldim sana. Bu güzel müjdeyi ilk alan gelinimin annesi olsun diye." Sevinçten havalara uçtu Zehra. Gülistan, Hacer sarılıp öptüler kederi. Odanın köşesindeki minderin üzerine kıvrılıp oturmuş Hamdullah hayretle izliyordu olanları. Neden herkes birbiriyle kucaklaşıp öpüşüyordu anlayamamıştı. Ama ablasını alıp kendi evine götüren o teyze Hamdullah'ı yanına çağırarak başını okşamış, "Sen de dayı oluyorsun artık," demişti. Dayı olmak? Büyük adamlara dayı denmez miydi? O kadar büyümemişti ki Hamdullah. Her gelişinde ona şekerler, çikolatalar getiren Hasan dayısı geldi aklına. O dayının kendisini nasıl sevdiğini, dizlerine oturup hop hop hoplattığı. Evet evet, dayı olmak iyi bir şeydi. Başını okşayarak ona dayı olacağını müjdeleyen şu teyze de düşündüğü kadar kötü biri değildi galiba. Ablasını alıp kendi evine götürmüş olsa da. Küçümen değil, çocuk gelin. Çok zor bir hamilelik dönemi geçiriyordu keder. 6 ay boyunca kesilmedi öğürtüleri. Hiçbir şey yiyemiyordu. Kilo alacağına daha da zayıflamış, kuş kadar kalmıştı. İyi sayılabilecek tek şey İsmail'in dayak faslına ara vermesiydi. Ancak hamile olduğunu öğrendiğinden beri karısına fiske bile atmayışı, kederi düşündüğünden değil, karnında taşıdığı çocuğun zarar görmesinden çekindiğindendi. 9. ayın içindeyken kısa bir süre sonra doğum yapacak bir kadından çok evcilik oynarken karnına kocaman bir top yerleştirmiş zayıf, çelimsiz bir kız çocuğunu andırıyordu keder. Halsizdi, güçsüzdü. İyiden iyiye büyümüş karnına ellerini alttan destek vererek zorlukla dolanıyordu evin içinde. Gelininin haline endişeyle bakıyordu Hesna Hanım. Yürümekten aciz bu kızcağız nasıl doğuracaktı bu çocuğu? Bu yaşa gelmiş böyle hamilelik görmemişti. Daha doğrusu bu yaştaki bir hamileyle yüz yüze gelmemişti hiç. Salih Efendi de benzer kaygılar içindeydi. Ama karısını avutmaya çalışıyor, Allah'ın izniyle bu işin de altından kalkacak benim küçümen gelinim diyordu. Sonunda dayanamadı Hesna Hanım. Küçümen gelin deyip durma diye tersledi kocasını. Çocuk gelin de ki lafın yerini bulsun. Kederin sancılarının tuttuğu gece yarısı apar topar evinden alınıp getirilen ebe bile döşeğin üzerinde kıvranan kederi görünce "Bunun kendisi çocuk yahu" deyiverdi. "Maazallah elimde falan kalmasın da." Ebenin söylenmesini duymazdan geldi Hesna Hanım. Haklıydı kadın. Küçücük bir kızı gelin etmenin de, gelin almanın da, o gelini hamile bırakıp doğum gibi zorlu bir imtihanla yüz yüze bırakmanın da savunulacak yanı yoktu. Ne diyecekti? Biz büyük kızı istedik, babası küçüğü verdi demek kimi temize çıkarabilirdi ki? Şu doğum kazasız belasız gerçekleşsin, gelini de bebeği de sağ salim kurtulsunlar, kurbanlar kesecekti Hesna Hanım. Fakir fukarayı doyuracaktı, mevlitler okutacaktı. Hesna Hanım'ın duaları mı kabul oldu, yoksa Allah gariban kulu kedere mi acıdı bilinmez. Son derece meşakkatli de olsa doğurmayı başardı keder. Çocuk gelinin çocuğu oğlandı üstelik. Bir hafta boyunca yattığı yerden doğrulamadı keder. Kah uyur uyanık, kah kendinde, kah kendini bilmeden etrafında dolanan insanların, kaynanasının, eltilerinin, doğumla beraber koşup gelmiş anasının, ablalarının, arada bir başucunda beliren kaynatasının ve kocasının yüzlerini hayal meyal seçerek sütle dolmuş memelerine birilerinin yardımıyla yapışan minicik dudakların farkında bile olmadan doğurduğuna, bir oğlu olduğuna sevinemeden geçirdi onca günü. Ayağa kalktığı gün bebeğin yedisiydi. Sabah erkenden çifte kurban kestirdi Hesna Hanım. Kurban kanından kederin ve bebeğinin alnına sürdü. Öğleden sonra da mevlüt okunacaktı. Eşe dosta haber salındı, hazırlıklar yapıldı. Salih Efendi de aklından geçenleri dile getirmek için gelininin ayağa kalkmasını beklemişti. Bakışları kederle İsmail'in üzerinde, "Bebek için bir isim düşündünüz mü?" diye sordu. İnce bir davranıştı. Bu soruyu evlatlar ana babaya sorardı aslında. Genellikle de büyüklerin uygun gördüğü isimler konurdu çocuğa. Ya da o büyükler olgunluk gösterir, evlatlarına bırakırlardı seçimi. Salih Efendi'nin de niyeti buydu. Diğer torunlarına isim konulurken de hem Ali hem de Bekir öncelikle Hesna Hanım'a ve Salih Efendi'ye fikirlerini sormuş, onların bu hakkı kendilerine vermesiyle karılarıyla beraber gönüllerinden geçen isimleri koymuşlardı çocuklarına. İsmail gösterilen inceliği kavrayacak, inceliğe incelikle karşılık verecek bir yapıda olmadığından pat diye söyleyiverdi söyleyeceğini. İsim belli. Nusret koyacağım oğlumun adını. Hesna Hanım'ın kaşları çatılıvermişti. Oğluna dönüp bir şeyler söylemeye hazırlanırken Salih Efendi küçük bir baş hareketiyle susturdu karısını. Hayırlı olsun oğlum dedi. Adıyla yaşasın Nusret'imiz. İsmail'in askerlik arkadaşıydı Nusret. Ama askerlik arkadaşı deyip geçmek haksızlık olurdu. Abilerinden bile yakın hissettiği biricik can yoldaşıydı o. İsmail'in huysuzluklarını, ters davranışlarını hoş görmeyi ve onun çorak dünyasının aşılmaz duvarlarını yıkıp orada kendine yer edinmeyi başaran tek insandı. Askerliğini Ağrı Doğu Beyazıt'ta yapmıştı İsmail. Zapturapt altına girmeye alışık olmayan, kendi yakasıyla kavgalı, her an hır çıkarmaya hazır biri için zorlu bir sınavdı askerlik. Ağır tatbikatlar, nöbetler, devriye gezileri. Hele de birinden emir alma ve o emre itaat etme mecburiyeti. Yanı sıra elverişsiz iklim koşulları. Bu yaşa gelmiş, böyle soğuk, böyle ayaz, kar görmemişti İsmail. Erzurumluydu Nusret. Kardan kıştan etkilenmiyordu pek. Soğuğa şerbetliyiz biz diyordu. -25-30 derece vız gelir bana. Annesinin elleriyle örüp bavuluna koyduğu iki çift çoraptan bir çiftini İsmail'e vermişti. Böylelikle aralarındaki yakınlaşmanın ilk adımının atıldığının farkında değildi. Ama bu davranış kimselerle yıldızı barışmayan İsmail'i derinden etkilemişti. İlk konuşmalarından anlaşıldığı kadarıyla fakir bir ailenin çocuğuydu Nusret. Erzurum'daki fabrikalardan birinde işçi olarak çalışıyordu babası. "Güçlü kuvvetlidir benim babam," diyordu gururla. "Taşı sıksa suyunu çıkarır. Haftada 3 gece, cuma, cumartesi, pazarda bekçilik yapıyor fabrikada." Kantinde İsmail'in ısmarladığı çift kaşarlı tostu iştahla ısırırken "En büyükleri benim," demiş. "Ah şu yediğim tost gibiyiz biz de," diyerek gülmüştü arkasından. "En büyükle en küçük erkek, arada 3 de kız kardeşimiz var. Tost dediğime bakma, ezmeyiz kızlarımızı." İşçi maaşıyla 8 nüfusa nasıl bakılır sorusunda takılıp kalmıştı İsmail. İrili ufaklı 5 çocuk, ana, baba, bir de bakıma muhtaç babaanne. İsmail'in kafasındaki soru işaretlerini çözmek ister gibi, "Ben de yeni işe girdim," dedi Nusret. "Bizim mahalledeki berberin yanına. İşinin ustasıdır bizim patron. Yukarı mahalleden bile tıraş olmaya gelir insanlar. Askerden dönünce işim hazır anlayacağım. Kaldığımız yerden devam." İyimser bir tabloydu çizdiği. Kıt kanaat da olsa geçinip gidiyorlardı işte. Halinden hiç de şikayetçi görünmüyordu Nusret. Ama İsmail anlayacağını anlamıştı. Çarşı iznine çıktıklarında para harcatmıyordu Nusret'e. Çorbalar, kebaplar, tatlılar, çaylar, kahveler İsmail'dendi hep. Nusret de önüne serilen ikramların altında kalmamak için etrafında fır dönüyor, bir dediğini iki ettirmiyordu İsmail'in. Karavanadan çıkan yemeği beğenmediğinde kantinden bir şeyler mi almak istiyordu İsmail? Hemen fırlıyordu Nusret. "Ben giderim abi, ne istiyorsun onu söylesen." Genellikle helva ekmek istiyordu İsmail. Parayı avcuna sıkıştırıp kendine de al diye tembihliyordu. Bir keresinde çoraplarını yıkarken yakaladı Nusret'i. "Ne yapıyorsun oğlum ya?" diye çıkıştı. "Benim çoraplarımı yıkamak sana mı kaldı?" "Olur mu abi?" diye güldü Nusret. "Kendiminkini yıkarken seninkini de çitiliverdim." "Bir abi," diyordu. "Bin abi," dökülüyordu ağzından. Kimselere kolay kolay kanı ısınmayan İsmail de iyiden iyiye alışmıştı Nusret'e. Karşıdan bakıldığında farklılıklar ve zıtlıklarla örtülü bir beraberlikti aralarındaki. Ama ikisi de memnundu halinden. Nusret, İsmail'in şahsında gerçek bir abi bulmuştu. İsmail de gönlüne göre bir kardeş. Zıt kutupların birbirini çekmesi gibiydi birliktelikleri. İsmail, dünya yıkılmıştı altında bir tek o kalmış gibi avus bir çehreyle dolanıp dururken, yaşadığı onca olumsuzluğa rağmen dünya yıkılsa umrunda olmayacak gibiydi Nusret'in. İsmail'in askerlikten sonrası için kahvehanede babası ve abileriyle beraber çalışmaya devam etmenin ötesinde hiçbir planı yokken, Nusret'in geleceğe yönelik büyük umutları vardı üstelik. "Emekli olunca bana berber dükkan açacak babam," diyordu. İnsanın kendi iş yerinin olması başka şey. "Bir de mihriban var," diye eklemişti utana sıkıla. "Ben dönünce gidip isteyecek anam. Neyse, hele şu askerlik bitsin." Ama o askerlik bitmedi, bitemedi. Devriye nöbetinde mayına basarak şehit oldu Nusret. İsmail oğluna Nusret adını koymasının altında yatan nedenleri açıklasa, muhakkak ki anlayışla karşılardı babası. Ama yapmadı. Hayattaki biricik dostluğunu yitirmekle daha da katılaşmıştı sanki. Aldığı ağır darbenin etkisiyle eskisinden de uzlaşılmaz, hoşgörüden uzak, geçimsiz ve aksi bir adam olup çıkmıştı. Hiç kimse için ve hiçbir nedenle kemikleşmiş huylarından, kaba saba ve kırıcı davranışlarından ödün vermeye niyeti yoktu. Karşısındaki kişi babası olsa bile. 4. ayrımın sonu. Sayfa 55.